Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Bugün Pod Sohbet'le karşınızdayım. Hatırlayacaksınız, geçen hafta Yektan Türk Yılmaz'la özellikle 2016 darbe girişiminin ardından Türkiye'nin izlediği yeni rotayı, AKP iktidarını, geleceğini konuşmuştuk. Bu hafta da devam ediyoruz ikincisiyle bu podcast'in. Yektan Yılmaz Forum Transregional Stüdyo'nda araştırmacı ve bu hafta konuşacağımız yazısı da aslında gücün tek elde toplanması ve bitmeyen siyasi kriz temalı. Elbette bunun güncel bölümünü de ele alacağız, irdeleyeceğiz. Yektan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Gülten Hanım.
Yektan Bey, bir önceki podcastimizde özellikle 2016'daki kırılmayı ve sonraki iktidarın dönüşümünü, devinimini, ülkeyi sürüklediği krizi konuşmuştuk. Aslında yazınız bunun devamı niteliğinde. Orada bir kavram benim dikkatimi çekti. Devrimci kabadayılıktan bahsediyorsunuz, ötekini yok saymaktan. Bu devrimci kabadayılık tanımını birazcık açar mısınız? Neye tekabül ediyor bu?
Evet, birinci yazıda da aslında bu vardı. Benim bu darbe girişimi sonrasındaki yazdığım yazıların aslında çok önemli bir ayağını oluşturan bir kavram o. Çünkü dayandığı yer şu, 15 Temmuz sonrasında iktidar elitinin kendi meşruiyetini artık sandıkta görmeyip döktüğü kanda gören bir elite dönüşmesi. Yani ve bunun üzerinden de hem toplum üzerinde, hem siyaset üzerinde, hem de kültürel kodlar üzerinde kökten ve dilediği gibi değişimler yapma hakkı kendi görmesi hali. Ve bununla beraber gelen bir şey de, yani dolayısıyla hesap vermeme, dolayısıyla denetime açık olmama ve dolayısıyla kendi kafasında kurduğu ideal hale veyahut da mükemmel veyahut da altın çağ diyebilirsiniz haline ne uygunsa onu kendi iradesiyle yapabilme haline bu bir devrimci hali, yani devrimci bir yetki kullanma hali, devrimci bir yetki kullanabileceğine inanma hali ve bununla gelen bir de tarz var, yani kimseyi takmama, kimseyi dinlememe, kimseyle iletişim başkalarıyla iletişim ve ilişkilenme kurmakta zorlanma ve sorunları diyalogla üzerine gitmek yerine etkileşim ve diyalogla sorunları hem idare etmek hem de çözmek çabası yerine buyurganlığın alması. Yani bu bahsettiğim devrimci kabadayılık halinin tarifi bu.
Altın çağa ulaşmaktan bahsediyorsunuz. Çok büyük bir hayalperestlik aslında bu. Bir belki halüsinasyon, bir illüzyon, rejimin kapıldığı bir illüzyon. Bu altın çağa ulaşma hayalini birazcık ete kemiğe büründürebilir miyiz? Ne yapmak istiyor? Altın çağ dediğimizde bu rejimin ulaşmak istediği o çağ neresi?
Vallahi kendilerinin de o konuda çok kafalarının açık olmadığı belli. Yani zaten altın çağ dediğiniz zaman bir ütopya bile denemez bir bir kurgu, hayali bir kurgudan bahsediyoruz. Hı hı. Ve bu kurgu çok eklektik bir tarih okumasının sonucu, ama bu kurgunun çok önemli bir noktası sürekli muzafferlik, mutlak kuvvet ve efendilik anlarını bir araya getirmekle veyahut da bunları kolajını yapmakla oluşmuş bir şey. İşte günü geliyor işte 1071, günü geliyor 1453, günü geliyor İşte Birinci Dünya Savaşı'nda ne olduğu, günü geliyor. Kısacası çok eklektik bir tarih kurgu. Ama bütün bu kurgunun esas, yani bunları, bu farklı epizotları bir araya getiren mutlak kudret anı olmaları, muzafferlik anı olmaları ve üstünlük hali olmaları. Yani kendilerini ilişkilendirdikleri veyahut da kendilerine benzettikleri veyahut da kendilerini ecdadı olarak okudukları aktörlerin üstün herkese, yani bir efendi konumunda olduğu anların bir araya gelmesiyle oluşan eklektik bir kurgu bu. Ama işte dediğim gibi yani hani kendilerinde çok kafalarının net olduğunu sanmıyorum. Yani burada açıkçası hani AKP iktidarının veyahut da mevcut rejim elitinin en sahip olmadığı şey aslında iyi tanımlanmış bir ideolojik, doktriner bir şey. Bir çerçeve, buna sahip değiller. Ama işte böyle bir altın çağ hayali var. Hı hı. Evet.
Peki şunu o zaman merak ediyorum. Bütün geçmişinde imparatorluk mirası olan uluslar bu tür sanrılara, bu tür ütopyalara kapılır mı? Yani bunu Türkiye'nin bir benzeri bir örneği de yakın coğrafyada ya da uzak coğrafyada var mı?
Ya olmaz olur mu? Bunlar çok yerler görülmüş şeyler. Ya bunlar tarihte ilk kez görünen bir şey değil. Yani bunun çok örnekleri var. Yani Balkanlarda çok örnekleri var. Çok böyle biraz uzaklara gidersek Kamboçya mesela çok iyi bir örneğidir. Khmer Rouge'un dönemindeki Kamboçya çok iyi bir örneğidir bunun. Bu çok sık rastlanan bir şeydir. Yani bu açıkçası radikalleşen ve kendi içine kapanan hatta boğulan elitlerin çok başvurdukları bir şeydir. Bir altın çağ, emperyal geçmişe referans vermek, üstüncülük anlarını, kendi üstünlük, efendilik anlarını, mutlak kudretli anlarını özlemek. Yani bu bir yandan bir salvo olarak okunsa da, bir meydan ok olarak okunsa da, diğer yandan da aslında şuna da yani bütün bu örneklerde şuna aslında işaret ediyor. Hepsine demeyeyim ama birçoğunda buna işaret ediyor. O da şu ki bir kendilik hali var, bir gerçekliği var. Bir de kendisini görmek istediği ideal imajı var. Bunun arasındaki makasın açılması haline işaret ediyor. Zaten yakın dönemdeki siyaseti çok belirleyen bir şey bu. Türkiye'de devlet, ordu, bürokrasi, ekonomi, her şey kötüye gittikçe yani gerçek kendiliği, gerçek kişi hali kötüye gittikçe bakıyorsunuz hem hedefleri, idealleri büyüyor hem de söylemleri radikalleşiyor, daha üstten konuşmaya başlıyor. Yani böyle bir makas açılması var Türkiye'de. Yani bu halde bence bu hali en iyi tarif eden durum kolektif narsizm hali. Kaldı ki bu bence kişi kültüyle veya yani rejimin en tepesiyle kalabalıkların arasındaki birlikteliğin nasıl oluştuğunu da açıklayan bir durum. Ve Türkiye maalesef böyle bir gayet maceracı, her geçen gün daha fazla radikalleşen ve her geçen gün aslında gerçeklikle ve gerçek aktörlerle ilişki kurmakta daha da zorlanan bir rejime dönüşüyor. Bu çok mesela somut bir örnek verirsek, mesela bu yakın zamanda da oldu. Ben bu makalede de ondan bahsettim. Yani herhalde bu Türkiye için kesinlikle doğru ama dünyada da bunun çok örneği vardır. Türkiye yetkililerinin açıklamaları, mesela bir görüşme oluyor değil mi? Yani Trump'la bir görüşme oluyor, Sarkozy ile bir görüşme oluyor veyahut da Dışişleri Bakanları'yla bu ülkelerin, NATO'nun veyahut da Türkiye'nin çok yakından ilişkili olduğu ülkelerin temsilcileriyle. Bizimkiler görüşmelerden sonra Türkiye tarafı bir açıklama yapıyor ve hani bu açıklamaların en sıklıkla, ki bu doğal bir şey tabii, her iki taraf da açıklama yapacak. Bu açıklamaların en fazla tekzip edildiği ülke muhtemelen Türkiye'dir son 5 yılda. Şimdi mesela bunun en güzel, en yakın örneği de dün gerçekleşti. Akar'la Esper'in görüştüğüne ilişkin bir açıklama oldu. Ondan sonra bir Amerikan tarafıyla İdlib, Suriye ile ilgili daha somut adımlar atılmasına ilişkin bir anlaşmaya varıldığı söylendi. Hemen tekzip edildi. Yani şimdi buradaki hal şu aslında. Türkiye tarafı, karşı tarafı artık dinlemiyor bile bence. Yani sadece duymak istedikleri üzerinden dünyayı algılıyorlar veyahut da siyaset geliştiriyorlar veyahut da aktörleri bir yerlere koyuyorlar. Yani bu tabii çok sıkıntılı bir halet ruhiyeye işaret ediyor.
Peki o zaman şu...
Yani ötekini kaybediyor rejim. Yani Türkiye'deki rejim şu anda, Türkiye'deki siyaset ötekini. Çünkü ötekini kaybetmekten kasıt şu.
başkalarıyla ilişki kurmakta zorlanan bir iktidar eliti var.
Evet.
Kendi dışındakilerle iletişim kurmakta, onlarla etkileşime girmekte zorlanan bir elit var.
Peki şunu sorayım o zaman, kişi kültüründen bahsettiniz. Peki kişi kültü denince Türkiye'de bir isim akla gelir elbette, o da Atatürk'tür. Peki Atatürk'ün bir cumhuriyet yaratma, bir imparatorluğun küllerinden yeni devlet yaratma vizyonu göz önünde bulundurulduğunda, bugünkü iktidarla kıyaslandığında yurtta sulh, cihanda sulh, ya da misak-ı milliyle daha minimalist, daha gerçekçi olduğu, bu tür hayallerden daha uzak olduğu söylenebilir mi? Ve mesela bunu eğer öyleyse nasıl başarıyor? Yani koskoca bir imparatorluktan bir devlet yaratılıyor. Aynı zamanda bir komutan, bir lider rolü de var. Mesela o nasıl bu tür hayallere, ütopyalara kapılmaktan uzak kalabildi, eğer kaldıysa?
Ya şöyle söyleyeyim, yani tabii o dönemde de ütopya, yani o dönemde de saldırgan bir siyaset yok muydu? Vardı. Mesela İskenderun sancağı meselesi çok iyi bir örneğidir bunun. Bence ama çok temelde farklar var tabii. Yani birincisi şunu söyleyeyim. Hem Kemalist rejim hem Abdülhamit rejimi, bunlar kurucu rejimlerdi. Yani ve bu noktada geleceğe ilişkin, yani bir biyolojik hayatın ötesine varan bir rejim, bir usul, bir kurum kurma projeleriydi veyahut da diyelim ki bu gibi bir siyasi girişimlerdi. Ama şu andaki ise kurucu değil, yıkıcı bir rejim. Enerjisini var olan kurumlardan, var olan kurumları, var olan kaynakları ve bunları tabiri caizse hesapsız, kitapsız ve çok bonkörce yıkıp oradan enerjisini alan bir rejim var. Benzer bir şekilde Kemalistlerin, yani Kemalizmle şu karşı karşıya olduğumuz durum arasındaki bir diğer temel farksa, birinin veyahut da dolayısıyla demem lazım. Çünkü birincisini demin söylediğime çok yakından bağlı bu. Birisi gelecek, yani biyolojik hayatı aşan bir sistem kurmak üzere. Yani çok tabiri caizse veyahut da bir örnek verirsem. Mesela çok meşhur o İzmir suikasti haberleri, hemen bunlar ortaya çıktıktan sonra Mustafa Kemal'e atfedilen: benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Yani bu şu, ben ölüyorum ama benim vücudumun benim biyolojik hayatımın ötesinde bir hayat veyahut da bir sistem, bir usul, bir devlet, bir bürokrasi kurmaya çalışıyorum. Şu andaki rejimse tamamen ölüm fikrine yani saplanmış durumda. Sürekli ölüm ve ölümün hem ölümün kullanılması, sürekli bir yaşam telaşı, beka, yani en temeldeki fark kurucu olamamalar. Bir şey kuramamalar. Yani şu andaki rejime ilişkin birçok şey söyleyebilirsin yaptıkları ile ilgili. En yapamadıkları şey, evet, eski devlet kurumlarını, eski gelenekleri, kültürel kodları ortadan kaldırıyor olabilirler. Bunları dağıtıyor olabilirler. Bunları yıkıyor olabilirler. Ama bunun yerine bir şey konamıyor. Kendi varlık sürelerinin ötesine varacak hiçbir miras bırakabilecek bir şey bir şey kuramıyor, bir sistem, bir nizam getiremiyor. Bence en temeldeki fark bu.
Peki o zaman yeniden yazınıza ve rejime dönersek güncele. Gülenistlerle birlikte 3K olarak nitelenen devlet düşmanlarından bahsediyorsunuz. Son olarak Gülenistlerin de bunlara eklendiğinden bahsediyorsunuz. Yani bu tür rejimler, yıkıcı rejimler sürekli düşman algısı üretmek zorundalar galiba. Bu 3K'ya biraz açıklık getirebilir misiniz ve Gülenistlerin yani onlara eklemlenme sürecini?
Şu, yani bizim diyelim ki 2010'lara kadar Türkiye'de standart bir düşman, yani bir düşman algısı vardır. İç düşmanlardan bahsediyorum tabii ki. Bu düşmanlar 3K, yani Kürt, Kızılbaş, Komünist. Tabii bu bunlara daha da arttırılabilir ama bu temel gruplardan bahsediyorum. Yoksa yani işte gayrimüslimleri koyabilirsiniz bunun içerisinde. Yani bu arttırılabilir bu liste ama yani temelde bu 3K vardı. Ve dolayısıyla bu 3K zaten devlette yer alması, yer edinmesi mümkün olmayan bir kategorileri bahsediyordu. Ama bu darbe girişimi sonrası ve hatta öncesinde başlarsak, yani 2012 sonrası diyelim, ilk başta iktidar eliti içerisindeki çatırdamalar, yani o zaman Gülenciler tabii ki iktidarın parçasıydı, cemaatçiler iktidarın parçasıydı. Onunla başlayan süreçte yeni ilginç bir gelişme oldu. Birincisi artık evet bu 3K'ya yeni bir kategori de artık eklendi. Ama bu zor bir kategoriydi. Çünkü eklenen kategoriye bakarsanız, yani cemaatçilere yani Gülencilere bakarsanız şu andaki iktidar elitinin ne kadrolarından ne de tabanından ayırt edilmesi mümkün değil bu grubu. Yani kim cemaatçiydi, kim değildi bunu anlatabiliyor muyum? Ne bakarak anlayabilirsiniz, ne konuşarak yani bu buna bu inanılmaz şekilde yani çok iç içe girmiş iki gruptan bahsediyoruz. Diğer bir şey de bu grup diğer gruplardan 3K'dan farklı olarak devletin her kademesine yerleşmiş, kökleşmiş bir ekipten bahsediyorsunuz. Siz şimdi bunu düşmanlaştırdığınız zaman buna karşı, bu gruba karşı mücadeleniz aynı zamanda kendinize karşı mücadelenize de dönüşüyor. Yani aynı bir yanıyla intiharcı bir girişime dönüşüyor. Siz çünkü kendinizden ayırt edilemeyen bir yeni bir iç düşman yaratıyorsunuz. Yeni bir düşman yaratıyorsunuz. Ama bu düşmanın 3K'dan bir farkı var. Yani ne devletten ne kendinizden ayırt edemiyorsunuz. Ve beraberinde tabii ki yıkım aynı zamanda bir iç yıkıma da dönüşüyor. Yani bu 3K'nın yanına bir G'nin eklenmesinin böyle bir sonucu var.
Peki bunlar iç düşmanlar. Bir de rejimin dışarıda düşmanları var ki o düşmanları yedi düvel diye tarif etmek herhalde yanlış olmaz. Akdeniz'den Ege'ye, Afrika'ya, Orta Doğu'ya, hatta Atlantik'in diğer ucuna ABD'ye kadar uzanan bir yay çiziliyor, bir çap alınıyor. Bununla ilgili ne dersiniz? Yani
Gülten Hanım, bu sorunun çok, yani aslında ben tersten cevap vereyim bu soruya.
Tabii.
yani mutlaka dünyadaki her devletin bir rakibi olabilir. Birçok rakipleri olabilir bazen. Aynı kaynaklar, aynı toprak parçaları için mücadele ediyor olabilirler. Rekabet içinde olabilirler. Ama Türkiye rejiminin yani düşman demeyeyim ama rakipleri olabilir yani her devletin. Türkiye rejimin yani düşmanlarının çokluğu ötesinde Türkiye rejiminin dostu kalmadı. Hı hı. Yani Türkiye rejiminin mutlaka yanında yani şu güç yanımızda dediğimiz kim var abi? Yani şu anda bir Sudan vardı, Sudan da gitti sanırım.
Katar biraz var galiba.
Katar bile şüpheli.
Ha, evet, yani şüpheli. Orada
o bile şüpheli. Yani hani Katar var demek de aslında bir garip bir şey. Yani hani Türkiye gibi bir gücün bu yüz küsür tane devlet arasında, yüz küsür tane temel ve hatta diyelim ki 20-25 tane temel aktör arasında hiçbir isim olmayıp da Katar'ın kalması. Hani Türkiye'nin müttefiki kalmadı. Stratejik müttefiki kalmadı. Türkiye'nin bütün yani onlarca yıllık diyelim ki çabalarla oluşmuş stratejik konumlanışı sorgulanır olmaya başladı. NATO'daki yeri sorgulanır olmaya başladı. Avrupa Birliği zaten tümden gümbürtüye gitti. Yani velhasılı kelam Türkiye'nin sorunu düşmanlık değil, yani tabii düşmanlık da esas itibariyle ittifakının dostunun tabiri caizse kalmaması. Bu tabii çok sorunlu. Yani İdlib'de de zaten bunu...
Evet, İdlib'e geleceğim ama öncelikle şunu merak ediyorum. Şimdi sizin bu anlattığınız tablodan benim çıkardığım Türkiye'nin, o sizin bahsettiğiniz terim aslında, devrimci kabadayılık. Ben tek, siz hepiniz mantalitesiyle hareket etmesi birazcık şeyi de hatırlatıyor bana. Yılmaz Güney'in filmlerinde mesela o vardır. İlk dönem filmlerinde daha anti-siyasi filmlerinde tokatlarıyla, yumruklarıyla dövüşen bir çirkin kral vardır. Daha sonrasında ise cezaevinden çıktıktan sonra daha siyasi kimlikte, örgütlü bir şekilde yumruklarını saklamayı bilen ama mücadeleye kendini adayan, örgütlü mücadeleye katılan bir Yılmaz Güney figürü vardır. Benim anlamadığım nokta şurası. Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda bir aslında pattern oluşturmuştu. Yani diplomasiyi kullanmayı bilen, denge politikası siyaseti gütmeyi bilen bir anlayış, bir iletişim yolu kurmuştu. Nasıl oluyor da bu gelenek tümüyle kırılıp yok sayılıp da sıfırdan tamamen bu ben tek siz hepiniz mentalitesine bu kadar hızlı keskin geçiş yapılabiliyor? Bu
miras ya dediğim gibi sayılıyor. Yani işte o 15 Temmuz'u kendileri için bir devrim olarak düşünüyorlar. Yani hani dolayısıyla oradan bir meşruiyet alınıyor. Orada dökülen kanla bu meşruiyetin oluştuğu oluştuğuna inanılıyor. Ve nasıl yapılıyor? Bayağı gözümüz önünde yapıldı bu. Sizin dediğiniz gibi bu arada şunu ilk başta şöyle bir parantez açayım. Ben devlet övgüsü falan yapmaya çalışmıyorum burada. Güçlü devlet aradığım da iddia edilmemelidir. Ben sadece hani şu siyasi konumlanışı, Türkiye'nin siyasi konumlanışını anlamak için devlet mekanizması içerisinde neler olduğunu, devletin başına neler geldiğini veyahut da nizamın başına neler geldiğini anlamak önemli olduğu için bunu söylüyorum. Yoksa eski devletimiz iyiydi, yıkıldı vesaire öyle bir yere getirmeye hiç istemiyorum zaten. Getirmiyorum da. Ama evet dediğiniz çok doğru. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok geleneklerine, normlarına, usullerine bağlı bir devlet mekanizmasıydı. Buna yönelik işte kadroları konusunda hakeza aynısını söyleyebiliriz. Büyük ölçüde liyakat esasına göre, kendi anlayışıyla bir liyakat usulüne göre gelmiş. En azından diplomasiyi düşünün. Yani bizde bir diplomat dediğiniz zaman kafanızda bir şey oluşuyordu. Şu anda o oluşan şeyle şu anda karşılaştığınız arasındaki mesafeyi benim herhalde bu dinleyiciler de hemen
takdir edeceklerdir.
Evet yani edeceklerdir. Yani burada büyük bir çözülme, yıkım var. Şeyi de söyleyeyim yani Yılmaz Gün evet yani o bir benzerlik hani böyle bir cengaverlik hali hani bu bir benzerlik var tabii ama burada davanın ne olduğu da belli değil. Yani Yılmaz Güney örneğinde böyle bir ne bileyim
kötüye bir karşı bir evet.
Şey ama burada ne oldu ve eğer şeye gelirsek yani İdlib'e gelirsek yani bir de Yılmaz Güney'dekiyle şuradakinin farkın bir başka farkını da söyleyeyim. Yılmaz evet. Güney güçsüz. Biz burada güçlüyüz diye bağıran birisi var. Yani bir rejim var. Yani sürekli kendisinin üstüncül yani eşit değil. Yılmaz Güney hak istediğini söylüyor. Burada ise üstüncülük istisnai halin yani istisnai muamele talebi var. Bunun evet, mücadelesi. Yani,
adalet algısında zaten bir büyük bir ayrışma
evet,
var.
Evet yani mesela şey. Çok basit bir şey söylersem hani şu anda mesela büyük kızgınlığa yol açan İdlib'in Suriye toprağı olduğu neredeyse hiç kimsenin aklına gelmiyor. Yani sanki bu Çankırı'da oluyormuş gibi konuşuluyor bu. Burada bir tabii bir hak mücadelesi olarak orada da iktidar sözcüleri bunu bazen tarif etmeye çalışsa da çok net ki burada bir istisnai muamele talebi var. Burada bir üstüncülük yani süpremasi talebi var. Burada bir emperyal yücelik, yüceliğe atfen iddia edilen bir ve öne sürülen talepler var.
Yani, buna şımarıklık diyebilir miyiz? Yani işte Adana Mutabakatı diyor, Soçi diyor, Astana diyor. Yani Rusya'ya dayanmaya bu anlamda kalkışılan bir süreç var. Yani bu geçmişin mirasından güç alarak, günceli yok sayarak, güncel gücü ya da kapasiteyi yok sayarak büyük bir şımarıklık da denilebilir mi?
Vallahi Gülten Hanım ben ona engel olmam ama ben size daha çok narsistik zehirlenmeyi
peki. Peki.
Narsistik zehirlenme bu.
Peki İdlib'de ne oluyor? Yani Rusya'yla gırtlak gırtlağa gelindi. Neredeyse savaş ilanı yapıldı. Rejimi her yerde vururuz dedi Erdoğan. Ne oldu? Biz İdlib'de kimi savunurken bu hale düştük? Bunca asker ne için ölüyor?
Yani bu tabii aslında soruların cevabı da çok, yani ilk başta herhalde anlam vermekte çok zorlanılan bir durum var. Yani Türkiye'nin Suriye'deki durumuna bakın, gerçekten başınız dönüyor. Bir işte Rusların uçağını düşürdük, sonra düşman dost olduk, sonra çok çok dost olduk, müttefik olduk, silahlarını aldık. Şimdi bir anda Rusya'nın düşman olduğunu tekrardan fark ettik. Öte yandan NATO'da...
İran da araya girdi bu arada. İran da Erdoğan'ın da azarından payını aldı.
Şimdi Gülden Hanım, buradaki çok büyük sorun şu bence. Yani bir defa çok bu bahsettiğiniz yazı aslında tamamen bunun üzerine kuruluydu. Yani burada çok bir defa karmaşık bir sorun var, değil mi? Yani karmaşık bir soruna nasıl yaklaşılacağı konusunda büyük bir kırılma yaşadı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Karmaşık bir sorunu onu etkileşimle ve o karmaşıklığa denk düşecek diyalogla ortak irade, rıza ve iletişimle farklı aktörlerle ortak irade kurmak yerine buyurganlıkla çözmek ve köktenci buyurganlıkla çözmeye ve bir seferde radikal bir şekilde çözmeye çalışmak. Şimdi burada inanılmaz bir basitçilik var yaklaşımda. Çok karmaşık sorunlara çok yukarıdan, çok tepeden, çok buyurgan ve hesapsız kitapsız. Yani bu karşınızdaki karmaşa çok incelikli, nüanslı siyaset gerektiren bir şey olduğu çok açık. Yani Suriye karmaşasından bahsediyorum. Şimdi siz sürekli yakarım, yıkarım, vay demek düşmansın, ben ona şunu söyledim. Yani bu yaklaşımla, böylesi bir yaklaşımla bu türden bir karmaşıklık arası, yani bu karmaşık bir sorun arasında büyük bir gerilim oluşuyor tabii. Yani Türkiye'nin bir tek son işte yakın zamanda İdlib'le ne yaptığı, Astana mutabakatı değil mesele. Yani Türkiye'nin bütün hikayeye yaklaşımdaki indirgemeci, basitçi ve köktenci haliyle olayların veyahut da gerilimin, bölgedeki gerilimin gerektirdiği nüans, itinalı ve diyelim ki, çoğu zaman da sabır gerektiren siyaset arasında çok büyük bir gerilim var. Ve bu geriliminde hani Türkiye, bir önceki yazıda bunu konuşmuştuk. Evet, bu krizde belki atlatacaktır. Ama bu krizleri hep atlatıyor, daha büyük bir kriz yaratarak atlatıyor. Yani İdlib krizi...
Bunun bir sonu yok mu Yektan Bey? Yani şunu merak ediyorum ben. Evet, bir çoklu krizler her devlet yaşayabilir, geçirebilir ama bu krizlerin sonunda da bir karanlık çağa gömülür ve belki 20 yıl, 50 yıl dünya tarihi içerisinde yok olur gider. Yani bunun sonu bu mudur? Kaçınılmaz son bu mudur? Ne dersiniz?
Vallahi siyasette kaçınılmaz diye çok az şey vardır muhtemelen. Yani kaçınılmaz demeyeyim buradaki sonuçlarına. Ama yani şuradan başlayalım istiyorsanız. Yani nasıl oluyor da peki bir elit hem bunları yapıyor hem halen şu veya yani 4-5 yıldır aşağı yukarı veyahut da belki de biraz daha da arttırabilirsiniz. Böyle bir hatta siyaset izliyor ve halen oluyor. Çünkü yakıp yıktıkları veyahut da berhava ettikleri sistem oldukça kuvvetli bir sistem. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Halen de yani yakın zamana kadar da bunun şeyleri var. Yani dünyada ekonomik olarak 18. 19. büyük devlet. Dünyanın en büyük 9. ateş gücüne sahip ordusuna sahip. Jeopolitik ittifakları vesaire. Yani kaynakları büyük bir devlet. Yani dolayısıyla bu büyük böyle bir miras almanın kredisini halen yiyor bence. Hani ama şunu unutmamak gerekiyor. Bu büyük, yani sürekli krizleri büyüterek günü kurtarmanın bir faturası gelecek bu yani. Hani ve geliyor zaten yani hani bu ama şöyle bir beklentiye gitmemeliyiz. Yani bu bugünden yarına bir anda bir çöküş, bir anda bir diyelim ki karanlığa girmek beklentisine girmemeli. Çünkü bunun yani bunu aslında iktidar eliti büyük çabayla yapmaya çalışıyor. Yani Türkiye'yi götürmeye çalıştıkları yer bence burası. Ama düşman gördükleri bundan Türkiye'deki iktidar elitinden daha fazla korkuyor bence. Yani Türkiye'nin böyle bir yere, böyle bir felakete veyahut da böyle bir bahsettiğiniz türden bir karanlığa saplanması Türkiye'nin düşman gördüğü güçler tarafından Türkiye elitinin kendisinden daha az isteniliyor veya onlar daha fazla endişe duyuyorlar bence. Çünkü Türkiye'nin ölüsü, Türkiye'nin çöküş hali bugün düşman edilenler için çok büyük sorunlar yaratacak bir şey. Yani kimse bunu istemiyor. Hemen yani temel güçlerin, temel aktörlerin bu bahsettiğimiz meselelere tarafı olan temel aktörlerin bunu istediklerini, arzuladıklarını sanmıyorum hiç. muhtemelen bizim
yani aslında Türkiye'deki çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani Avrupa Birliği açısından da mesela Türkiye NATO açısından da bir sınır konumunda çökmesi demek tehlikenin, tehdidin Avrupa'ya dayanması anlamına gelir. Yani bu sadece coğrafi anlamda ama sizin dediğiniz başka birçok anlamda da Türkiye'nin zarar görmesi, düşmanlarının
kimse
bile...
Kimse bunu istemeyecekti. Kimse bunu istemeyecekti. Evet. Yani çünkü yani düşünün 20 milyonluk bir ve yani Türkiye ile karşılaştırılamayacak bir devlet. Suriye'deki karmaşa dünya içinden çıkamıyor. Yani evet. ve maalesef beka denile Türkiye artık bugün ciddi bir beka sorunuyla karşı karşıya kalıyor artık. Yani Türkiye bugün ciddi beka sorunu yaşıyor. Bence bu sadece bir retorik değil. Türkiye gerçekten önü karanlık bir ülke, bir devlet, bir sisteme dönüşüyor her geçen gün. Muhtemelen bu temel güçlerin, büyük güçlerin diplomasi koridorlarında da bu konuşuluyordur diye düşünüyorum.
Evet, yani aslında galiba benim anladığım sizin söylediklerinizden bu çöküşün faturasını iktidarda olanlar pek görmeyecek, ödemeyecekler ama belki de bu Z kuşağı olarak tabir edilen genç nesiller ödeyecek gibi görünüyor galiba.
Evet, yani bu yani bir şeyi yıkımı yani bir de diğer bir şey daha şunu söyleyeyim. Bir diğer bir noktaya daha bahsedeyim. Yani daha önce de sanırım konuşmuştuk. Yani mevcut rejimin en tehlikeli yapan kısmı şu ana kadar neler yaptı neler ettiği değil. Türkiye'yi ne gibi gelecek senaryolarla karşı karşıya bıraktı. Yani Türkiye'nin hani bu her rejim gibi, her siyasi iktidar gibi bu siyasi iktidar da bir gün tabii ki gidecek ama onun arkasından ne geleceği konusunda çok kötü ihtimallerle Türkiye'yi, çok karanlık ihtimallerle Türkiye'yi karşı karşıya bırakan bir iktidar olarak anılacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle.
Peki. Ekrem Bey, isterseniz burada bu bölümü bitirelim tadında.
Tamam.
Sonra üçüncü bölümde yine bir başka yazınızla devam edelim. Çünkü evet. Türkiye serencamı, serüveni çok heyecanlı, atraksiyonlu ilerliyor. Biz de konu bulmakta sıkıntı çekmeyeceğiz muhtemelen.
Maalesef çekmeyeceğiz, evet.
Evet. Peki o zaman teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Yayına eşlik ettiğiniz için.
Çok teşekkür ederim efendim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.